Sport Time. Time.
EuroLeague, NBA ve Türk basketbolu. Günümüzde basketbol gündemini Amerika ve Avrupa kıtasında oynanan maçlar belirliyor. Evet, belki her iki kıtada da aynı spor icra ediliyor fakat kültürel altyapılar birbirinden uzak. Oysa basketbolu gerçek anlamda kavramak biraz da bu kültürlerin farkında olmakla ilgili. Örneğin NBA'in keyifli vakit geçirmeye dayanan bir yapısı var. Avrupa basketboluysa NBA'ye nazaran daha ciddi ve bir o kadar da gösterişten uzak. Üstelik çok farklı seyircisi, saha içi gerilimi ve rekabet anlayışı var. Peki NBA playoffları çok mu farklı? Aslında ciddiyet açısından üst düzey ve doğal olarak çok heyecanlı. Ancak bir Avrupa atmosferinden söz etmek mümkün değil. Çünkü EuroLeague uluslararası bir turnuva. Dolayısıyla ülkeler arasındaki rekabet oynanan maçların önemini daha da artırıyor. Oysa NBA'de sadece eyaletler arasında yaşanan rekabetten ya da iki takımın geçmişiyle ilgili çekişmeden söz edilebilir. Oyun anlamında ise Avrupa basketbolunda öncelikle zeka ön planda. Çünkü oyuncuların atletik özellikleri NBA'ye göre sınırlı. Durum böyle olunca üst düzey bir zekaya mutlak ihtiyaç var. Yani LeBron James gibi olağanüstü fiziksel kapasitenin yaptığı smaçla Larkin'in takım arkadaşını perdelemesinin yararlanarak attığı son saniye basketi seyirciye birbirinden farklı ve estetik enstantaneler sunuyor. Teknik adamlar konusuna gelince taktik, zeka ve oyuna etki anlamında EuroLeague koçlarının sanki bir adım önde olduğu söylenebilir. Özetle NBA öncelikle olağanüstü bir pazarlama projesi. EuroLeague ise hedefi Avrupa sınırlarını da aşmak olan başarılı bir organizasyon. Elbette Türkiye'de Avrupa kıtasını temsilen dünya basketbolunun bir parçası. Üstelik an itibariyle EuroLeague organizasyonunu üstlenen ülke konumunda. Ayrıca Türk basketbolunun geçmişinde milli takımlar, kulüpler ve oyuncular anlamında da sayısız Avrupa başarısı var. 1950'lerde Yalçın Granit'in Fransa'nın Racing takımına transferi, 1980'lerde Eczacıbaşı'nın Avrupa'da oynadığı ilk çeyrek final ve milli takımımızın Balkan şampiyonluğu. Türk basketbolunun ilk dönem başarılarından sadece birkaçı ve 80'li yıllardan günümüze kadar geçen 40 yıllık süreçte özellikle 2010 yılında milli takımımızın elde ettiği dünya ikinciliği. NBA ve Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giyen onlarca oyuncumuz. Ergin Ataman ve Erman Kunter gibi teknik adamlarımızın Avrupa'yı dize getiren olağanüstü başarıları, Türk basketbolunun göğsümüzü kapartan olayları olarak hala hafızalarda. Elbette bu başarılar Türk basketbolunun uluslararası temsili ve sonraki yıllarda ihtiyaç duyacağı en büyük ilham kaynakları olarak son derece önemli. Kuşkusuz ülke basketboluna yabancı teknik adam sıfatıyla hizmet etmiş Peter Simenov, Yasmin Repeza, Bogdan Tanyevic ve Zeyko Obradovic gibi iz bırakmış vizyoner isimleri de unutmamak gerekir. Sonuç olarak bugün dünya basketboluna hakim olan NBA ve EuroLeague organizasyonlarında artık ülke olarak biz de söz sahibiyiz. Dünya basketboluna hizmet eden bu iki kültürün içinde biz de varız. Ve görünen o ki Türk basketbolu ileriki yıllarda da gelişerek devam edeceğe benzeyen bu yapıda hak ettiği yeri koruyarak yoluna emin adımlarla devam edecek. İşte bugün bu konularla ilgili hazırladığımız basketbol serimizin 4. bölümüyle bir seriyi daha tamamlayacağız ve konuklarımızla yeni başlıklar sunacağız gelecek haftalarda da. Şimdi basketbolla ilgili son bölümü konuşma zamanı. Efendim merhaba, Spor Daima programıyla selamlıyoruz sizleri. Canlı yayında okuduğum metin sevgili Özkan Pekesen'e ait. Özkan Pekesen programımızın daimi konuklarından, danışmanı da aynı zamanda ve telefon hattında. Bir diğer telefon konuğumuz da Profesör Doktor Ahmet Talimciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama yine çok kısaca hatırlatmak istiyorum. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Fatih İnce ve mikrofonun başında programın prodüktörü olarak ben Murat Örem. Yayında da, girişte de, metinde de vurguladığımız gibi sevgili dinleyiciler, bir basketbol serisi yaptık ve bu basketbol serisinde dinleyenleriniz hatırlayacaktır. NBA'ye bir başlık açtık, Avrupa basketboluna bir başlık açtık, ülkemizin basketbol tarihine, Türk basketboluna bir başlık açtık ve şimdi tüm bunların işte harmanlanmasıyla, genel bir değerlendirmesiyle bu seriyi tamamlayalım istiyoruz. Özkan da her zamanki gibi tüm bu konuşulanları, konuşmak istediğimiz başlıkları derleyip toparlayıp metin haline getirmişti. Ben de canlı yayında sizlere okudum. Genellikle Ahmet Hocam'a merhaba diyoruz ama bu sefer farklı bir uygulama yapalım ve sevgili Özkan Pekesen'le başlayalım. Özkan merhaba.
Merhaba, çok teşekkür ederim.
Nasılsın sevgili Özkan?
İyiyim, gayet iyiyim. Yine bir basketboldan söze başladık. Bugün yine çok önemli basketbol olayları var. Yani Efes'in bir Monaco maçı var. Yine NBA'de elde ettiğimiz çok keyifli anlar var. Ondan bahsederiz. Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim.
Bahsederiz dedin. O zaman hemen istersen başla. Çünkü bu programda sözü sana verdim. Seninle başlayalım istedim. Sen de tabii çok aşina olmadığın için söz ederiz dedin. Hadi söz et. Hadi başla şimdi.
Pekala. Özellikle şundan söz etmek istiyorum. Dün NBA'de Alperen Şengün isimli oyuncumuzdan söz edildi.
O nasıl bir genç çocuk yahu? O nasıl bir genç çocuk? Hepimizin göğsünü kabartan.
Özkan. İşte tam da bu konuşmalarımızın üzerine denk gelmesi de çok keyifli oldu. Bakın ya. Karşısında LeBron James gibi bir devasa biri var zaten. Yani bütün dünyanın kabul ettiği.
Evet.
Michael Jordan'dan sonra en iyi basketbolcu olduğu söylenen bir adam karşısında öyle bir basketbol oynadı ki maç 139-130 bitti.
Evet.
Alperen'den 21 sayı geldi.
Alperen'in bu takımı mı kazandı Özkan?
Evet evet.
Hay maşallah.
Houston Rockets. Yani ben maçı seyrederken yani neler oluyor dedim kendi kendime. Neden olmasın tabii de. Hani bir anda bu kadar genç bir ismin ilk kez ilk 5'te oynamış hatta. 21 sayıyla tamamladı. Oturdum maçı, özellikle özet görüntülerine ulaştım, seyrettim. Yani ciddi ciddi bir kafa tutuş vardı. Hani öyle 21 sayı atılmış ama inanılmaz bir emekle atılan. Aldığı reboundlar, LeBron James'le ikili mücadelelere girişi, o bütün pozisyonlarını tekrar tekrar yavaş şekilde izledim. Yani inanılmazdı. Dolayısıyla işte bu yazdığım metnin üzerine gelmesi beni çok sevindirdi.
Bu maç dün müydü, bu gece miydi, bir gün önce miydi Özkan?
Bir
ne
gün
zaman?
Önceydi,
bir gün önceydi değil mi? Hani ben de yanlış bir şey söylememek için senden teyit alayım istedim. Çünkü hem sayısını LeBron James'in üzerinden attığı sayıyı hem de ona yaptığı bloğu ben de Twitter'daki kısa görüntülerde izledim. Oğlumun da yönlendirmesiyle hakikaten çok keyif alıyor insan. Hani ülkesinin topraklarından bir Türk çocuğunun bir kere daha işte oralarda başarılı adımlar atması, sağlam adımlar atması mutlu ediyor bizi. Bu ülke basketbolumuzla da senin de vurguladığın gibi tam da konuştuğumuz konuların somut bir örneği, eskilerin tabiriyle müşahhas bir örneği bu. İstersen sen bir soluklan, söyleyeceklerini Pekala. Unutma. Bu konuyla ilgili çünkü çok güzel yönlendirdin, Alperen'le söze girdin, çok spontan gelişti. Ahmet Hocam'ın da mutlaka söyleyecekleri vardır. Kısaca onları alalım hocamdan, sonra sen yine buradan devam et. Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
İyiyiz, iyiyiz. İşte Alperen'in başarılarını konuşuyoruz. Sen de dinliyorsun zaten, hattasın. Sen neler söylemek istersin?
Vallahi şunu söyleyerek başlamak isterim. Yani Özkan Bey'in metninde çok vurucu bir nokta var. Hı hı. Yani NBA ile Avrupa'daki Euroleague arasındaki farkı belirleyen o kültür farkı.
Evet.
Ve o kültür farkı aslında...
Ki biz de haftalardır bunu vurguladık değil mi? Ayrımı.
Hep bu ayrımı vurguladık ama bunu ön plana çıkartmak bence çok daha önemli. Çünkü bu ayrım beraberinde aslında söz konusu olan basketbol üzerinden bambaşka iki farklı oyunu bizim önümüze getiriyor. Yani aynı oyun ama aynı oyun değil.
Hmm.
Çünkü söz konusu oyuna yaklaşım tarzı ve o oyunu içselleştirme ve bunun üzerinden dönen işin ekonomik ve eğlence boyutu bambaşka bir yerlere götürüyor NBA'de bizi.
Hı hı.
Avrupa'ya geldiğimizde ise başka bir mantalite ve bunun üzerinden yürüyen bir oyun var.
Hı hı.
Şimdi bu ikisi arasındaki fark beraberinde Avrupa biliyorsunuz tabii Euroleague ile beraber NBA'yi örnek alarak başka bir aşamaya geçirmeye çalışıyor ki burada çok önemli adımlar atıldı. Yani bugün baktığınızda artık hem Euroleague için hem işte futboldan örnek verirsek Şampiyonlar Ligi için yerel liglerin üzerine çıkan bir organizasyon mantığı söz konusu ve bu giderek yaygınlaştı ve kabul gördü. Hmm. Bu çok açık. Yani bizden örneğini vereyim. Yine bizi dinleyenlerin daha iyi anlaması için. Mesela burada mücadele eden iki tane takımımız var. Anadolu Efes ve Fenerbahçe.
Hmm.
Şimdi bu ikisinin potansiyeli, basketbolcu profili ve oyun oynama anlayışı ligdeki diğer takımların hepsinden farklı. Çünkü buraya ayırdıkları bütçe farklı, buranın üzerindeki vurguları farklı ve bu net bir şekilde Türkiye'deki basketbol liginin bir anlamda ikinci planda kalmasını ve onun yerine Euroleague organizasyonunun geçmesiyle sonuçlanıyor. Yani hı hı. Türkiye'de basketbolu seven, basketbol sevenler açısından da tamam kendi takımınızı izleyebiliyorsunuz belki ama öyle ya da böyle gözünüz bir anlamda bu tarafa kayıyor. Çünkü burada daha üst düzeyde bir basketbol oynanıyor.
Evet. Hocam,
ve bunu,
evet.
Pardon, ve bunu NBA ile kıyasladığınızda ise tabii bambaşka bir şey geliyor önünüze. İşte Alperen örneği burada önümüze çıkıyor. Çünkü geçmişteki diğer basketbolcularımıza düşündüğümüzde yani o yolun açılması ve o yoldan gençlerin de tırmanmaya başlaması bizim için çok gurur verici ve çok önemli.
Hani şöyle bir tabir kullansak doğru mu olur hocam? Hani istisna değil artık bizim çocuklarımızın NBA'de ya da Avrupa'da başarılı olması, yeni isimlerin sürekli oraya dahil olması artık bir istisna değil. Kaideye dönüşüyor değil mi?
Kesinlikle haklısınız. Çünkü burada artık basketbol, voleybol yani aynı durumu voleybol için de söyleyebiliriz. Hakikaten çok öncelikli ve giderek daha fazla kabul görüyor. Ve bunun farkında Avrupa'daki ekiplerde, Amerika'daki ekiplerde bunun farkında ve bu takip ediliyor.
Evet. Gerçekten takip ediliyor. Hocam hemen Özkan'a döneceğim. Sen de bir soluklan. Özkan'cığım şimdi hocam farklı açılımlar da getirdi ve çok doğru. Bir güncel olayı da ben yine sana sorayım. Oradan devam edelim. Bu Ukrayna-Rusya geriliminin ortaya çıkardığı bir başka şey de oldu. Rusya ciddi manada işte tecrit ediliyor spordan, sanattan, diğer alanlardan, ticaretten. Spor da payına düşeni aldı ve Rus takımlarının Euroleague'de yaptığı maçlarla ilgili nasıl bir karar alalım diye bir oylama süreci yaşandı. Birçok dinleyicimiz belki bunu atlamış olabilir. Ve takımlara soruldu. Rus takımlarıyla yaptığınız maçlar kabul mü edilsin? Yoksa o maçlar hiç yapılmamış gibi mi sayılsın diye garip bir şekilde de bir oylama yapıldı ve o oylamada bir oy farkla farklı bir şey ortaya çıktı. Sen de takip etmişsindir.
Sonuç olarak yani ben o oylamayı da tam olarak bilmiyorum ama nereye vardılar? Benim bir fikrim var elbette de.
Şöyle bir yere vardılar. Bu maçlar yok sayıldı. Bu maçlar yok sayılınca Euroleague'deki sıralama birçok noktada değişti. Ve bu değişince Efes Pilsen, bir temsilcimiz olan Anadolu Efes daha öne çıktı. Fenerbahçe o galibiyetler sayılmadığı için, o maçlar oynanmamış kabul edildiği için biraz daha aşağıya düştü. Ahmet Hocam senin de bu konuyla ilgili mutlaka söyleyeceklerin vardır. Özkan yorumundan sonra onları da senden alalım.
Şimdi bu o kadar çetrefilli bir konu ki yani... Kimisi mesela sadece takım bazındaki bir yarar umma durumundan dolayı buna evet diyebilir. Kimisi işte savaşın ne kadar acıtıcı bir durum olduğunu düşünerek
bir prensip kararı verebilir diyorsun.
Verebilir. Yani şey var, çok zorlu bir şey bu karar.
Ama bu uygulama yani çok gereksiz geldi bana. Oysa genellikle şu yapılmaz mı Özkan? Hani sen de 30-40 yıldır spor dünyasını takip eden, geçmişinde profesyonel futbolculuk olan bir isimsin. Bir takım maç yapıldığında o maçlar, ilerleyen yeni maçlar olmayacaksa yapılan maçlar kabul edilir. Diğer ilerleyecek maçlarda da o takım hükmen mağlup sayılır ve devam edilir. Hani geçmişi sıfırlamak bana çok tutarlı gelmedi. Ahmet Hocam sen ne diyorsun bu konuda?
Ben takip ettim. Hatta bununla ilgili şunları söyleyerek topa girmiş olayım. Hı hı. Şimdi Euroleague burada çok ilginç bir yöntem izledi. Hı hı. Yani normalde...
yani ben yadırgamakta haksız değilim o zaman.
Yok, kesinlikle haklısınız çünkü... Normalde biliyorsunuz bu kararları o kurumun kendisi alır.
Evet ve yani hani oylama kurum, yapmak falan ne oldu?
Kurum burada oylama yaparak aslında takımları da birbirine düşürdü. Ve 7-6 gibi çok enteresan bir şey çıktı orada.
Bıçak sırtı yani, bir sonuç çıktı.
Evet bir sonuç çıktı, bir de üstüne üstlük şöyle bir şey oldu. Yani şimdi mesela Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaptı ve Anadolu Efes'in vermiş olduğu kararla ilgili bunu yadırgadıklarını yani kesinlikle... Anadolu Efes çünkü oynanan oyunun sizin de belirtmiş olduğunuz gibi yani şimdi maç oynanmış ve maç kazanılmış.
Tescil edilmiş bunu, değil mi yani hani?
Tabii bunu iptal etmek hiç akıl olur gibi bir uygulama değil. Dediğiniz çok doğru yani bizim daha önce karşılaşmış olduğumuz
uygulamalar da böyle değil. Evet.
Gerek basketbolda gerek futbolda bütün organizasyonlarda çok net bir şekilde eğer o karşılaşma oynanmayacaksa işte voleybolsa 3-0 tescil edilir.
Tabii.
Basketbol için de aynı şey, futbol için de aynı şeydir. Yani burada oynanan bir müsabakanın yok farz edilmesi demek bu o emeği de ortadan kaldırmak anlamına gelir ki bu doğru bir şey değildir yani.
Ne peki ya, hangi akla hizmet böyle bir şey yaptılar hocam? Burada, sen bir anlam verebiliyor musun?
Ben açıkçası ben burada mesela Euroleague bunu kendisi bu kararı almış olsa yine diyeceksiniz ki bir kendileri böyle bir karar aldı.
Bir irade kullandı, bir tasarrufta bulundu deriz. Ama evet, senin vurgun çok önemli. Yani aynı ülkenin takımlarını bile birbirine düşürecek.
Tabii şimdi iki takımın vermiş olduğu karara bakarsanız tabii ki burada açıkçası asıl sporun ruhundan uzaklaşan bir anlayış söz konusu olmaya başladı. Çünkü verdiğiniz açıklamada ya ben evet ya da hayır verdiğimde evetin gerçekten spor için mi yoksa hayırın spor için mi olduğu duygusu ortadan kalktı burada.
Aslında az önce Özkan onu çok güzel tarif etti. Yani kısa vadeli çıkarlar için mi bir prensip için mi oy verilip verilmediğini bilemiyoruz dedi. Değil mi?
Tam da bu ve gerçekten de bu aslında sakıncalı bir sürecin evet. Önünü açtı. Yani bu süreç içerisinde yaşadıklarımıza bakarsanız zaten iş spordan ziyade bambaşka bir yere doğru gitmeye başladı ki bu tehlikeli bir süreç.
Evet. Evet. Özkan'cığım şimdi güncel olandan başladık. Bizim Alperen'den söz ettik. Alperen'i 2 yıl önce herhalde değil mi? 2 yıl önce biz Türkiye Basketbol Ligi'nde izliyorduk. Beşiktaş'ta izliyorduk. O takımda bile yani Beşiktaş'ta bile çok ortalama oyuncular, yabancı Amerikalı oyuncuların yanında bile Alperen hani pırıl pırıl parlıyordu. Ve birazcık basketbolla ilgili ve bilgili olan hepimiz aslında bu çocuğun yolu NBA'den geçecek diyorduk.
Zaten o tür bir kumaşı vardı ama mesela bu maçta örneğin ben şey metinde de belirttiğim bir şey var. Yani hı-hı. Çok ciddi bir atletizm var Amerikalı oyuncularda. Hı-hı. Burada o atletizme yaklaşan bir şeyi var. Yani bir tarzı var onun. Hmm. Yani ciddi anlamda bir çok güçlü bir oyuncu. Aslında görüntü itibariyle size öyle bir intibar da
vermiyor değil mi? Daha böyle çıt kırıldım tabir edilen
yani
bir
şöyle oyuncu. Şöyle söyleyeyim mesela LeBron James'le yan yana geldikleri zaman LeBron James'in kollarına bakıyorsunuz, Alperen'e bakıyorsunuz ama bir anda Alperen alıyor. Çok enteresan. Yani onun üzerinden topu çok çok rahat atabiliyor. Karşı sahaya çok çabuk gidebiliyor. Ben şöyle düşünüyorum yani Alperen oradaki antrenmanlarla birlikte çünkü bambaşka bir şey uygulanıyor orada. Hı hı. İyice güçlendiği zaman gerçekten oyunu çok domine edecek bir hale gelecektir yani. Ben çok şaşırdım çok net olarak söyleyeyim. Çok gururla seyrettim mesela seyrederken. Yani seyrettiğimiz oyuncu hakikaten bir basketbolcu yani. Ciddi bir basketbolcu. Evet. İleride çok farklı ses getirecek bence.
Daha da ilerleyen dönemde çok daha çıtayı yukarı çekebilir diyorsun.
Öyle gözüküyor. Evet.
Geçen hafta aslında basketbolu tamamlıyoruz. Ama bir başka olay da Ahmet Hocam Meksika'da oldu biliyorsun. İki takımın taraftarı birbirine hunharca saldırdı. Bu iletişim çağında da maalesef diyeceğim. Hani onları görmek de çünkü insanda bir duygu soğumasına neden oluyor ve artık birçok görüntü zihinlerde, genç zihinlerde özellikle yeteri kadar ürkütücü olmuyor. Kanıksıyorlar. Meksika'daki o olayı biliyorsun değil mi? Taraftarların birbirine yerde neredeyse cansız yatan bedenleri tekmelemeleri, ceplerini karıştırıp oralardan bir şey almaları. Hani 4 yıldır neredeyse spor daima 3 yıldır yapıyoruz. Hep diyoruz ki spor başka bir şeydir. O söylediklerimizin hepsinin boşluğa düştüğü görüntüler gibiydi. Sen ne dersin?
Şimdi şöyle bir nokta var. Ünlü Romalı bir Ozan'ın insana ait hiçbir şey bana yabancı değildir evet. diye bir sözü vardır.
Evet.
Şimdi baktığınızda tamam 21. yüzyıldayız ama insan kendi içerisinde gayet iyi bildiğiniz gibi özellikle geçen hafta da vurgu yapmıştık. Yani bu savaş süreci başladığında da o vurguyu yapmıştık. Yani hiç ummadığımız şeyler oluyor şu anda dünyada.
Evet.
Yani hiç beklemediğimiz ve bu istesek de istemesek de insanın içindeki o şiddet duygusu, o saldırganlık duygusu ve vahşete vahşete kadar gidebilecek olan bir takım özellikler zaman zaman ortaya çıkabiliyor ve bu çıktığı zaman da hakikaten korkutuyor.
Ve nerede gerçekten duracağını öngöremiyorsun değil
evet.
mi?
Gerçekten korkutuyor. Yani benzerini birkaç yıl önce yine hatırlayacaksınız. River Plate ile Boca Juniors arasındaki mücadelelerde ortalık birbirine girmişti.
Evet.
Yani hatta hatta karşılaşma ertelendi. O, Arjantin'de oynanamadı. Daha sonra İspanya'ya taşındı. Yani çok büyük olaylar çıkmıştı. Yani sonuç itibariyle baktığınızda bir futbol karşılaşması diyorsunuz ama o futbol karşılaşmasının ötesine geçen duygularla yüklenmeye başlıyor ve bambaşka işler karşımıza çıkabiliyor. O yüzden tabii ki biz sporun bu tarafını değil, diğer kısmını ön plana çıkartıyoruz.
Israrla gündemde tutmaya çalışacağız tabii.
Bunu yapıyoruz ama ne yazık ki şu yani Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gelişmelerin bize gösterdiğine baktığımızda ise yani biz ısrarla spora çekmeye çalışıyoruz ama spor dünyası da olayı spordan çıkartıp siyasete çekmeye çalışıyor. Bu çok acayip bir noktaya gelmeye başladı.
Hocam iş orada da durmadı biliyorsun. Dostoyevski'leri yasaklamaya, onunla tabii, ilgili yapılan panelleri
tabii,
yasaklamaya
tabii,
kadar
vardı. Olay ortaya çıkmaya başladı.
Bugün yine vurgulamış, iki gün önce de vurgulamıştı. Yani Cumhurbaşkanımız da çok net bir şey söyledi. Ne yapıyorsunuz yani, ne yapıyorsunuz? Çok bence önemli bir saptamaydı o. Bilmiyorum ne dersin?
Ya kesinlikle haklısınız çünkü yani öyle bir noktadayız ki yani hiç umurmadık noktalarla karşı karşıya kalmaya başladık. Yani işte Berlin Filarmoni Orkestrası'ndaki şefin Putin'in arkadaşı olması, onun işten atılmasına...
Bunu da vurgulamıştı biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız. Evet.
Ardından işte Dostoyevski gibi çok büyük bir yazarın müfredattan çıkartılması. Böyle hakikaten bu hani en net tabiriyle yani faşizm dediğimiz o yaklaşım tarzının yeniden ete kemiğe bürünmesi.
Yani o ilkel insan davranışlarına geri dönüş gibi değil mi? Bugün yine yani, medyaya düşen bir haber var. Sanıyorum Almanya'da bir özel klinik, sağlık kliniği biz Rus hastalara bakmayacağız diye bir açıklamada bulunuyor. Sonra o kadar büyük tepkilerle karşılaşıyor ki geri adım atmaya kalkıyor. Hani biliyorsun ki savaşta bile sağlık dendiği zaman hani ayırt edemezsin. Hani savaşın bile kendi içinde bir hukuku vardır.
Ama işte bu ruh halini biz yine bu programda defalarca Ebele Bekele'nin hatırlayın.
Ya ne güzel tabii.
O Sibikere'nin sözü işte burada koşan siyahi birisi var ama ben adını bilmiyorum cümlesinden hatırlıyoruz. Ya da Jesse Owens'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde karşı karşıya kaldıklarından hatırlıyoruz. Yani bunlar değişmedi. Ve üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen şekil değiştirip ama tekrar hortlaması korkutucu. Yani o yüzden de az önce sizin verdiğiniz o Meksika'daki taraftarlar kısmı ne kadar ürkütücüyse bunlar da en az onlar kadar ürkütücü. Hatta bunlar daha tehlikeli. Çünkü bunlar biliyorsunuz ki insan hakları, adalet, eşitlik adına bizim önümüze çıkartılıyor. Bir de işin bu boyutu var.
Yani bir de böyle hani tırnak içinde o çok kullanılan tabirle böyle sahte bir elma şekeri olarak sunuluyor insanlara,
tabii,
değil mi?
O yüzden daha tehlikeli zaten.
Çok doğru. Hocam bir sorum daha olacak ama Özkan da dahil olsun istiyorum. Özkan sen neler söylemek istersin bu Meksika'daki olanlar, işte gelişmeler? Yavaş yavaş da artık son 5 dakikaya giriyoruz.
Şimdi ben Ahmet hocamın söylediklerini çoğunu algılayamadım çünkü ses çok geldi gitti, kesmek de istemedim. Hı hı. O yüzden tam vakıf olamadım konuya. Bu arada bölmek istemediğim için anlayamadım.
Sen o zaman kaldığın yerden kendi söylemek istediklerini aktarabilirsin. Meksika'da yaşanan, işte geçtiğimiz hafta sonu yaşanan ve taraftarların birbirlerine tahmin edilemeyecek şiddette itiş kakış yaşadıkları, önce ajanslara 17 ölü diye düşen, sonra tahsih edilen, o kadar olmadığı söylenen bir şiddet dalgası işte yaşandı Meksika'da da taraftar arasında, iki takım taraftarı. Hani tüm bunlarla ilgili de hocam da dönüp dönüp şunu söylüyor. Aslında biz bunlara tarihten de alışığız. Biz de programlarda vurguladık dedi. İşte Jesse Owens örneğini verdi, Ebele Bikila örneğini verdi. Bir siyah atlet koşuyor ama ismini bile bilmiyorum diyen İngiliz spiker örneğini verdi. Hani bütün bunlar çerçevesinde sen de bir yerden devam edebilirsin.
Şimdi bu Meksika'daki olay benzerlerini işte senin de söylediğin gibi daha önceki programlarda uzun uzadıya anlattık. Yeriden olması çok şaşırtıcı. En son gelen haberde 22 kişinin yaralandığından falan bahsediyor. Meksika'da biraz gözden uzak gibi görünen bir ligdir ama birkaç takım üst düzeydir. Avrupa'da işte belli yaştan sonra önemli yıldızlar orada oynarlar. Oranın heyecanı o şekilde gider aslında. Ciddi de bir milli takımları vardır. Dolayısıyla seyirci fakat çok ciddi bir ilgi gösteriyor bütün dünyada olduğu gibi. Biraz heyecanlı bir ülke. Çok çok fazla olayın olduğu bir yer şey Meksika. Biraz onu söyleyebilirim.
Bir de şeyden kriminal vakaların da çok fazla olduğu bir yer.
Çok fazlasıyla yani biraz bir toplumsal düzenin tam olarak geldiği yerine oturduğu söylenemez bana kalırsa. Çünkü çok fazla şey.
Ve bu diyorsun spora da, seyirciye de, taraftara da doğal olarak yansıyor.
Elbette. Bir iki cümle de şeyle
lütfen, ilgisi. Lütfen.
Dostoyevski mevzu. Yani eğer siz bir maçı oynanmasına, bitmesine rağmen halen onun üstünde tartışıyorsanız işte Dostoyevski gibi bir edebiyat deviyle ilgili farklı söylemler yapıyorsunuz. Hakikaten Avrupa'nın şu anda bir şeyi var yani. Kendini bir bilememe durumu var ya da bu savaşın yarattığı şok var. Çok enteresan şeyler spora da yansıyor. Bunlar tabii ki üzücü. Bunları okuduğumuz zaman, duyduğumuz zaman Meksika'da olan olaylar gibi. Elbette çok üzülüyoruz ama bir noktaya gelecektir. O da biraz süreç alacak gibi gözüküyor.
Yani ben iyimserliğimi koruyorum diyorsun Özkan.
Yani spor çoğu şeyin üstesinden gelebilir yani. Nasıl bu kadar çok insan yaralanıyorsa aynı yerde bambaşka bir ortam.
Özkan'cığım biz biliyorsun hani prensip olarak çok böyle aktüeli günceli konuşmuyoruz. Daha böyle evet. İşte zamanda direnen olayları, gelişmeleri konuşuyoruz spor daima da. Ama çok güncel olduğu için bir cümle etmeni isteyeceğim. Ahmet hocamdan da onu isteyeceğim. Sana teşekkür edeceğim. Dün Barcelona Nou Camp'ta bir Galatasaray başarısından söz edebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum eski bir futbolcu olarak ne söylersin?
O zaman şöyle bir cümle kurayım. Şimdi Barcelona'nın bir oyun sistemi var. Bunu herkes biliyor. 40 yıldır uyguladıkları bir tiyatro piyesi gibidir o.
Evet.
Pasa dayalıdır. Eğer pas trafiğini kuramazlarsa bocalarlar. Yani maçın devamında golü bulamazlarsa eğer Barcelona bocalar ve bir şekilde maçına 0-0 biter ya yenilirler. Bunu Inter'de mesela Celtic'le oynadılar. %90'la topu ellerine tuttular ama maçı 1-0 Celtic aldı. Galatasaray dün bence kendini açtı, mükemmel oynadı ama Barcelona eski Barcelona değil. Dolayısıyla o top trafiği de yok ve bir şekilde tıkandılar. Golü bulamadığı zaman tamamen dağılan bir ekip Barcelona. Galatasaray da benzer günler yaşıyor. O yüzden ben çok önemli buldum Galatasaray'ın.
O zaman haftaya inşallah hani bu filmin ikinci yarısı mutlu sonla bitsin. Çok teşekkür ediyorum Özkan'cığım.
Ben teşekkür ediyorum.
Ahmet hocam sağ ol. Ahmet hocam son 30 saniyen sen neler söylemek istersin dünkü maçla ilgili?
Ya, dünkü maç hakikaten aslında bizi biraz geçmişe götürdü diyebilirim. Hmm. Yani geçmişteki Galatasaray başarılarını tekrar seyrettik. Çok akıllıca oynayan bir Galatasaray vardı. Hı hı. Ama ben de Özkan Bey'e katılıyorum. Yani Barcelona eski gücünde değil. Çok şey kaybetmiş. Yani yaratıcı oyuncu anlamında kaybetmiş, golcü anlamında kaybetmiş. Bunun da etkisi var. Ama tabii bütün bunlar Galatasaray'ın başarısını ve sahada oynanan...
Tabii işte zaten onu vurgulayalım diye. Hani
çok başarılıydı yani.
Programın sonunda o başarıyı da vurgulayalım diye her ikinize de sordum. Tespitlerinize katılıyorum. Bir de şu var, bir gün önce oynanan bir başka maç var biliyorsun. Real Madrid PSG.
Evet, evet.
O inanılmaz bir maçtı. Aradaki kıyası şöyle vurgulayayım. Hani genç kuşak daha bunu müşahhas yapıyor. İşte 20 küsur yaşında olan küçük oğlumla izledik. Dedi ki ya ben Real Madrid maçında telefonuma bakmadım. Bu maçta maçtan daha çok elimdeki telefona baktım dedi. Hani o Barcelona'nın eski günlerinde olmamasını da biraz böyle tanımladı bir genç kuşak olan.
Kesinlikle haklı. Çünkü Real Madrid maçı durmadı. Yani o kadar hızlandı ki özellikle ikinci yarıda golle beraber Real Madrid'in bambaşka bir hal aldı. Ama orada da şeyi unutmamak lazım. Yani bu kadar büyük transferler, bu kadar elinizde muhteşem bir oyuncu kadrosu var.
Onu da başka programlarda konuşalım. Çünkü Nurettin gözüme bakıyor. Süre bitti. Kaldı ki bir de bir hakem depremi yaşadık biliyorsun. Onun da daha zamana yayılacak belki yansımaları olur. Onu da ilerleyen haftalarda konuşuruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.
Rica ederim. Görüşmek üzere.
Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu. Eda ailecek COVID yaşıyor sevgili dinleyiciler. O yüzden sağ olsun Nurettin Çetin yayında bizimle birlikte oldu. O boşluğu emekleriyle doldurdu. Ana kumandada Nuri Göktaş var. Sevgili arkadaşımız Fatih İnce var. Telefon hattında Özkan Pekesen ve Profesör Doktor Ahmet Talimciler vardı. Mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü, hazırlayan ve sunanı Murat Örem olarak seslendim sizlere. Haftaya yine görüşebilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.